Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Jane Eyre, Charlotte Bronte, 1. kaset, 1. yüz, Engin Yayın Evi, 2. baskı, 1998. Türkçe'ye çeviren Nihal Yeğinobalı. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Ekim 2004. Okuyan Nilgün Toral Akgün. Charlotte Bronte, Jane Eyre. İngiliz edebiyatının bir tek en ünlü romanı hangisidir diye sorulsa, bütün okurların seçeceği yapıt mutlaka Jane Eyre olurdu. Charlotte Bronte bu benzersiz şaheseri şiirsel duygusallığını son derece çağdaş bir gerçekçilikle harmanlar. Günümüzün ruh doktorlarına taş çıkartacak bir gözlemcilikle irdelenmiş rengarenk kişiler, konunun işlenmesindeki soluk kesici akıcılık ve gerilim, roman kahramanı Jane'in neredeyse feminist diyebileceğimiz görüş ve davranışları, romanın hem ciddi, klasik bir edebiyat baş eseri, hem de ateşli, sürükleyici, heyecanlı bir serüven romanı olarak okunmasını sağlar. Bronte kardeşler ve Charlotte Bronte. 5 yıl kadar oluyor, iki kız kardeşimle ben oldukça uzun bir ayrılıktan sonra birbirimizi yeniden bir arada evimizde bulmuştuk. Ücra bir yerde yaşıyorduk. Orada eğitim, öğretim pek ileri gitmemişti. Bunun için de toplum ilişkilerini ancak kendi ev çevremizde bulabiliyorduk. Bundan dolayı eğlence bakımından da, iş bakımından da hayatta zevki ancak birbirimizden, kitaplardan, okumaktan almak zorundaydık. Çocukluğumuzdan beri en yüksek heyecanı yazı yazma çabasında bulmuştuk. Eskiden yazdıklarımızı birbirimize gösterirdik ama son yıllarda bu konuşma, danışma alışkanlığını bırakmıştık. Bunun sonucu olarak da birbirimizin yaptığı ilerlemelerden haberimiz yoktu. 1845 sonbaharında bir gün elime kardeşim Emily'nin el yazısıyla yazılmış bir şiir defteri geçti. Şaşmadım elbette, çünkü onun şiir yazabileceğini de yazdığını da biliyordum. Bir göz attım. Şaşkınlıktan daha ileri bir duyguya kapıldım. Bunlar ne bir takım karalamalardı, ne de birçok kadınların yazdıkları şiirlerdendi. Özlü, düzgün, güçlü, içten gelme şiirlerdi. Ayrıca kulağıma tuhaf bir müzik gibi geldi. İnsanı düşlemlere sürükleyen, ruhunu yücelten garip bir müzik. Emily içine kapanık bir kızdı. En yakınlarının, en sevdiklerinin bile kendi işine burunlarını sokmasını hoş görmezdi. Bunun için yaptığım keşiften dolayı bana gösterdiği öfkeyi yatıştırmak da, şiirlerin yayımlanmaya değer olduklarına ona inandırmak da saatler aldı. Yalnız ben biliyordum ki, ondaki gibi bir ruhun içinde şerefli bir ihtiras kıvılcımı gizli bulunmasın, bu olasızdı. Bu kıvılcımı yelpazeleyip yalazlatmaktan bir an geri durmadım. Öte yandan küçük kız kardeşim de kendi yazdığı şiirleri çıkardı. Emily'nin şiirlerini beğendiğime göre onun şiirlerini de bir görmek isterim diye düşünmüştü. Ablaları olduğum için tarafsız yargıda bulunamazdım elbette ama bunlarda da içten gelme, tatlı bir takım heyecanların belirtisini buldum. Üçümüz de daha küçük yaşlardan beri bir gün yazar olmak düşleri kurup durmuştuk. Birbirimizden uzak kaldığımız, işlere daldığımız sıralarda bile bu düşlerden hiçbir zaman vazgeçmemiştik. Şimdi ise emelimiz birdenbire daha da güçlenmiş, elle tutulur bir hal almış, karar şekline girmişti. Şiirlerimizden seçmeler yaparak ufak bir kitap haline getirmeye, olanak bulursak bunu yayımlamaya karar verdik. Kendimizi ortaya atmaktan çekindiğimiz için adlarımızı Körer, Alice, Acton Bell takma adları altında gizledik. Şiirlerimizde gerek yazılış, gerek düşünüş bakımından hiç de kadınca bir hava olmadığı o zamanlar aklımıza bile gelmemişti. Böyle erkek adları takınmamız şundandı. Kadın yazarlara bir takım ön yargılarla bakıldığını sezer gibi olmuştuk. Eleştirmenler onları ya kişisel silahlarla cezalandırıyorlar ya da pek pohpohluyorlardı ki bu da gerçek bir alkışlama değildi. Charlotte Bronte bunları 1850'de kardeşi Emily Bronte'nin romanı Uğultulu Tepelerin 2. baskısına eklediği ön sözde yazıyor. Böylece gerekli bir açıklama yapıyordu çünkü erkek adları altında çıkan o şiir kitabının da ondan sonra yayımlanan Jane Eyre, Wuthering Heights, Uğultulu Tepeler, Agnes Grey romanlarının da bir tek yazarın kaleminden çıktığı ileri sürülmüştü. Yukarıdaki satırlar Bronte kardeşlerin yaşayışları, edebiyat alanına nasıl atıldıkları konusunda da özlü bir bilgi veriyor. Onlar bir kasaba papazının biri erkek beşi kız çocuğundan üçüydü. İlk iki ablaları çok küçük yaşta ölmüş, Ancak ağabeyleri Branwell ile onun küçükleri olan Charlotte, Emily, Anne kardeşler sağ kalmışlardı. Anneleri de onlar daha pek ufakken öldüğü için halalarının elinde büyüdüler. Babalarının geliri geçimlerine yetmediği için de orta derecede bir öğrenimden sonra üçü de mürebbiyelik alarak başka yerlere gittiler. İşte en sonunda yine bir araya gelmişler. Bu buluşmada yazı alanına atılmalarına yol açan uğurlu bir olayla sonuçlanmıştı. Üç kız kardeşin adlarının baş harflerine uygun olarak aldıkları Currer, Charlotte, Alice, Emily, Acton, Anne, Bell, Bronte imzaları altındaki ilk şiir kitapları 1845'te çıktı. İki yıl sonra 1847'de de üç kız kardeşin ilk romanları gene o takma adlar altında yayımlanıyordu. Charlotte Bronte'nin Jane Eyre'yi, Emily Bronte'nin Uğultulu Tepeleri, Anne Bronte'nin Agnes Grey'i. Şiir kitabı pek göze çarpmadıysa da romanlar büyük bir ilgiyle karşılandı. Ondan sonra her üç kardeş birer ikişer roman daha verdiler. Ne yazık ki ömürleri yıldızları kadar parlak olmadı. 1848'de ağabeyleri Branwell'in ölümünden iki hafta sonra ortanca kız kardeşi Emily 30 yaşında gözlerini yumdu. Ondan sonra en küçük kardeş Anne de öksürmeye başladı. Charlotte abla kendisine en son kalan kardeşini kurtarmak için tuzlu hava ciğerlerine belki iyi gelir düşüncesiyle onu deniz kıyısı bir yere götürdüyse de yararı olmadı. Anne Bronte de 1848'de 29 yaşında öldü. Charlotte yalnız kalmıştı. En sonunda kendisine bir yaşam arkadaşı seçip 1854'te babasının yardımcısı Arthur Nicholas ile evlendi. Kendini artık mutlu sayabilirdi, yakında çocuğu da olacaktı. Ne yazık ki bu son mutluluk uzun sürmedi. Charlotte Bronte çocuğunu dünyaya getirmeden 1855'te 39 yaşında öldü. 1. O gün yürüyüş yapmak olanaksızdı. Gerçi sabahleyin o yaprakları dökülmüş fidanlıkta bir saat kadar dolaşmıştık ama öğle yemeğinden sonra, konuğu olmadığı zamanlar Bayan Reed öğle yemeğini erken yerdi. Dışarıda esen soğuk kış rüzgarı beraberinde öyle karanlık bulutlar, öyle iliklere işleyen bir yağmur getirmişti ki dışarıda gezmek artık söz konusu edilemezdi. Bu benim canıma minnetti. Uzun yürüyüşleri sevmezdim, hele soğuk nemli havalarda. Alacakaranlığın ayazında ayak ve el parmaklarım donmuş, dadı kız Bessie'nin azarlarından içim kararmış, kuvvetçe de Eliza, John ve Georgiana Reed'den aşığı olmaktan utanmış bir durumda eve dönmek benim için her zaman çok acı olurdu. O dediğim Eliza, John ve Georgiana şimdi oturma odasında ateş başındaki bir kanepeye uzanmış yatan annelerinin çevresini sarmışlardı. Bayan Reed bu kez ağlayıp kavga etmeyen çocuklarıyla çevrili olarak çok mutlu görünüyordu. Aralarına katılmayı bana yasaklamıştı. Beni öyle ayrı tutmak zorunda kalışı onu da üzüyormuş. Ama benim daha insan canlısı, daha çocuksu bir huy, daha şirin, neşeli tutumlar, yani şöyle daha az sinsi, daha rahat bir tutum edinmek için canla başla çalıştığımı Bessie'den duyuncaya ya da kendi gözüyle görünceye kadar beni yalnızca yaşamlarından hoşnut, mutlu çocukların hakkı olan ayrıcalıklardan yoksun bırakmak zorundaymış. Bessie ne diyor, ben ne yapmışım yani diye sordum. Jane, büyüklerine karşılık veren, soru soran çocuklardan hoşlanmam ben. Hem böyle küçücük bir çocuğun büyüklerinin adeta hesap sorması ne müthiş şey. Otur bir köşeye. Doğru dürüst konuşamayacaksan da sus. Oturma odasında bitişik bir küçük kahvaltı odası vardı. Ben şimdi sessizce oraya süzüldüm. Burada bir kitap rafı vardı. Elime bol resimli olmasına dikkat ederek bir kitap aldım. Pencere başındaki oturacak yere tırmanıp ayaklarımı toplayarak Türkler gibi bağdaş kurup oturdum. Kırmızı kalın perdeleri de çekince iki katlı bir gizliliğe, kuytuluğa kavuşmuş oldum. Perdenin kızıl renkli kıvrımları sağımdaki manzarayı kapatıyordu. Solumda ise beni o iç karartıcı Kasım gününden koruyan ama ayırmayan duru pencere camları vardı. Arada bir elimdeki kitabın yapraklarını çevirirken dışarıdaki kış gününün manzarasını gözden geçiriyordum. Karşıda bulutlarla sislerin yarattığı soluk bir perde, önümde ıslak çimler, rüzgarın tokatladığı ağaçlar, uzun şiddetli esintilerin önünden kaçarcasına dalgalanan aralıksız bir yağmur. Gözlerimi kitabıma çevirdim gene. Bewick'in İngiltere Kuşlarının Tarihçesiydi. Bu kitabın metni genellikle beni pek sarmazdı ama başlangıçta bir takım sayfalar vardı ki o çocuk yaşımda okumadan pek geçemezdim. Bunlar deniz kuşlarının yaşadıkları yerleri, yalnız onların bulunduğu ıssız kayaları, kıyıları, Lindenes ya da Neys denilen ve güney ucundan kuzey burnuna kadar adacıklarla benekli olan Norveç kıyılarını anlatan bölümlerdi. Kuzey okyanusu geniş buruntularla, kaynar o çıplak ıssız adaların etrafında, uzak Norveç'in Atlantik dalgaları döver fırtınalı Hebris kıyılarını, Lapland, Sibirya, Spitsbergen, Nova Zembla, İzlanda, Greenland gibi yerlerin ıssız kıyılarını anlatan bölümlere de göz atmadan edemezdim. Arktika bölgesinin uçsuz bucaksız ufukları, kasvetli tenhalıklardan oluşma o ıssız ülkeler. O kar buz deposu ki, yüzyıllarca süren kışların birikintisi olan, dağ dağ üstüne yükselen tepelerde camlaşan kırılmaz buz tabakaları kutbu çevirir. En son derecedeki soğuğun katmerli sertliğini büsbütün artırır. Bu ölüm beyazlığındaki bölgeleri ben kendi kafamda canlandırırdım. Çocuk kafalarında yüzen bütün yarı anlaşılmış fikirler gibi silik ama gene de tuhaf bir şekilde etkili. Bu başlangıç sayfalarındaki yazılar daha sonraki anlatımlarla birleşerek kitabın resimlerine anlam katardı. Dalgaları göklere çıkan bir denizden tek başına yükselen bir kaya, ıssız bir kıyıya çarpıp kalmış harap bir gemi, çizgi çizgi bulutların arasından görünen, denizde batmak üzere bir gemiyi seyreden, buz gibi soğuk, hasta gibi solgun bir ay. Bir mezarlık sahnesi vardı ki ne anlama geldiğini pek bilemezdim. Üstü yazılı taşlarıyla ıssız, yüksek bir kapısı, iki ağacı, yıkık bir duvarla çevrili alçak ufukları vardı. Yeni yükselen ince bir ay akşam saatini mimler gibiydi. Durgun, bunalmış denizler üzerinde hareketsiz duran iki geminin resmini ben birer hayalet gemi sayardım. Hırsızın arkasındaki torbayı yere çivileyen ifritin resmini ise çarçabuk geçerdim. Çünkü bu bana dehşet veren bir şeydi. Bir kayanın üzerinde tek başına oturmuş uzaktaki bir dar ağacının çevresindeki kalabalığı seyreden o kara, boynuzlu şekilde öyle. Her resim bir öykü anlatıyordu. Benim henüz iyicene gelişmemiş kafamla duygularım için çok zaman gizemli olmakla birlikte her zaman ilgi çekici bulduğum öyküler. Bessie'nin bazen kış akşamlarında keyfi yerinde olduğu zaman anlattığı masallar kadar ilgi çekici. Böyle gecelerde Bessie ütü masasını çocuk odasındaki ateşin başına kurar, bizim de bunun çevresinde oturmamıza izin verirdi. Bir yandan da Bayan Reed'in dantel farbelalarını, gecelik başlıklarının fırfırlarını ütülerken, bir yandan da bizim heyecanlı dikkatimizi eski masallardan, bu masallardan bile eski destanlardan, türkülerden alınma aşk ve serüven öyküleriyle beslerdi. Bu öykülerden bazılarının Pamela gibi, Moreland Lord'u, Henry gibi romanlardan alınma olduğunu sonradan keşfedecektim. Kucağımda Bevick'in kitabıyla pencerenin içinde oturmuş sayfaları karıştırırken mutluydum. Yani kendimce mutlu. Tek korkum bu zevkimin yarıda kesilmesiydi ki nitekim çok geçmeden bu da oldu. Kahvaltı odasının kapısı açıldı. John Reed'in sesi "Pöh sana ekşi surat" diye bağırdı. Sonra sustu. Odada kimsecikleri görememişti. "Ne cehennem bu kız" dedi. Sonra kız kardeşlerine seslendi. "Lizzie, Georgie, Jane burada da yok. Anneme söyle, dışarı yağmurun altına çıkmış galiba." İyi ki perdeyi çekmişim diye düşündüm. John gizlendiğim yeri bulmasın diye de bütün yüreğimle dua ettim. Ona kalsa bulamazdı da, çünkü ne kafası işlekti ne de görüşü keskin. Yalnız Eliza kafasını kapıdan uzatır uzatmaz, "Pencerenin içindedir besbelli Jack" dedi. Ben de hemen ortaya çıktım. Çünkü bu adı geçen Jack'in beni sürükleyerek dışarı çıkarması ödümü koparan bir şeydi. Çekingenliğim verdiği bir terslikle "Ne istiyorsun?" diye sordum. John Reed, "Ne istiyorsunuz küçük bey, de bakayım" dedi. Sonra bir koltuğa kurularak "Beri gelmeni istiyorum" dedi. Benim gelip önünde durmamı istediğini belirten bir işaret yaptı. John Reed 14 yaşında bir okul çocuğuydu. Benden 4 yaş büyük. Ben ancak 10 yaşındaydım. Yaşına göre de iri, tıknazdı. Cildi donuk renkli, sağlıksız, o ablak yüzünün çizgileri kaba, kolları bacakları etli, elleri ayakları kocamandı. Her zaman oburluk etmekten sindirimi bozuk olduğu için sönük, bulanık bakardı. Yanakları da sarkık sarkıktı. Şu sırada okulda olması gerekirdi ama bünyesinin nazikliği yüzünden anacığı onu birkaç aylığına evde alıkoymuştu. Öğretmeni Bay Miles ona evinden daha az pasta, şekerleme gelse çocuğun turp gibi olacağını söylüyordu. Gel gelelim anasının yüreği bu türlü sert düşünceleri kaldırmıyor. Oğlunun soluk benzinin fazla çalışmaktan ya da ev özleminden olduğuna inanmak gibi ince düşünceleri yeğliyordu. John annesiyle kız kardeşlerini pek sevmez, hele beni hiç çekemezdi. Ne haftada 2-3 kez ne de günde 1-2 kez. Durmadan üzer, cezalandırırdı beni, canımdan bezdirirdi. Vücudumdaki her sinir onun korkusuyla ayaktaydı. O yaklaştığı zaman kemiklerimin üzerindeki her bir dirhem et titrer, kasılırdı. İçimde uyandırdığı yalın korkunun aklımı başımdan aldığı zamanlar olurdu. Çünkü onun gözdağları, dayakları karşısında sığınabileceğim hiçbir kimsem yoktu. Hizmetçiler benim tarafımı tutarak küçük beyi kızdırmak istemezlerdi elbet. Bayan Reed'in de bu konuda gözü kör, kulağı sağırdı sanki. Onun bana vurduğunu görmez, sövüp saydığını duymazdı. Oysa John'un ara sıra bu işleri annesinin gözleri önünde yaptığı da olurdu. Hoş, çoğunlukla annesinin arkasından yapardı ya. John'un her buyruğuna boyun eğmeye alışık olduğum için gidip önünde durdum. Şöyle bir 3 dakikayı bana dilini çıkartmakla geçirdi. Kökünden kopartırcasına çıkarabildiği kadar çıkarıyordu dilini. Ben onun çok geçmeden bana vuracağını biliyordum. Korkuyordum bundan. Gene de bana biraz sonra vuracak olan kimsenin iğrençliğini, çirkinliğini düşürmekten kendimi alamıyordum. Aklımdan geçenleri o yüzümden mi okudu nedir? Birden hissesini çıkarmadan patlatıverdi tokadı. Sendeledim. Sonra dengemi yeniden kazanınca birkaç adım geriye gittim. John Reed, bu biraz önce anneme karşılık verdiğin için dedi. Perdelerin arkasında sinsiz sinsi gizlendiğin için. Hem de demin bana öyle kötü kötü baktığın için. Seni sıçan seni. John Reed'in hakaretlerine alışık olduğum için karşılık vermek aklıma bile gelmezdi. Benim kaygım şimdi bu hakareti %100 izleyecek olan tokada dayanabilmekti. Ne yapıyordun perdenin ardında diye sordu. Kitap okuyordum. Göster kitabı. Pencereye gidip kitabı getirdim. Bizim kitaplarımızı ellemeye hakkın yok senin. Meteliksiz durumdasın sen. Elimize bakıyorsun. Annem öyle diyor. 5 paran yokmuş dünyada. Babam para mara bırakmamış sana. Aslında sokağa çıkıp dilenmen gerekirmiş ama bizim gibi kibar aile çocuklarıyla bir arada oturuyor, bizimle yemek yiyorsun. Üstün başın da annemin kesesinden yapılıyor. Ben şimdi sana öğretirim benim kitaplarımı karıştırmasını. Benim ya onlar, bütün ev benim sayılır. Nasıl olsa büyüyünce benim olacak. Git kapı önünde dur bakalım. Aynalarla pencerelerden uzak. Onun dediği gibi yaptım. Niyetinin ne olduğunu önce sezmemiştim. Kitabı kaldırıp nişan alarak atmaya hazırlandığını görünce elimde olmadan bir çığlık kopardım, yana kaçtım. Gel gör ki yeter derecede çabuk davranamamıştım. Kitap havada uçarak bana çarptı. Yere yuvarlanırken başımı kapıya vurup yarmışım, kanlar aktı. Çok da acıyordu. Duyduğum korku artık doruğa ulaşıp aşmış, yerini başka duygulara bırakmıştı. Hain, zalim çocuk diye bağırdım. Katil sayılırsın sen. Esir sürücüsü gibisin. Tıpkı eski Roma imparatorlarına benziyorsun. Goldsmith'in Roma tarihini okuduğum için Neron, Caligula gibi imparatorlar üstüne bilgi edinmiş, içimden bir takım benzetişler yapmıştım ama bu kıyaslamaları böyle yüksek sesle ortaya vurabileceğimi aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Oğlan, ne diye haykırdı, neler diyor bu kız bana? Eliza, Georgiana, işittiniz mi? Anneme söyleyeyim de görürsün sen ama önce... Ok gibi üzerime atıldı. Saçlarımı, omuzumu kavradığını hissettim. Bütün hırsıyla abanmıştı üzerime. Onu gerçekten bir katil, bir despot olarak görüyordum şimdi. Başımdan akan birkaç damla kanın boynuma sızdığını hissettim. Canımın acısı çok şiddetliydi. Bir an için korkuma bile üstün gelmişti. Çılgına dönerek savunmaya başladım. Neler yaptım bilmiyorum. Can, sıçan, sıçan diye bağırdı. Sonra avazı çıktığı kadar haykırdı. Yardım yakınındaydı. Eliza ile Georgiana koşup yukarıdan annelerini çağırmışlardı. Bayan Reed yanımıza geldi. Peşinden de oda hizmetçisi Abbott ile Bessie. Bizi ayırdılar. Birinin aman ya Rabbi, cadılar gibi saldırmış küçük beye dediğini duydum. Biri de ömrümde böyle şirretlik, böyle yırtıcılık görmedim diyordu. Sonra Bayan Reed kırmızı odaya kapatıp kapıyı üstünden kilitleyin diye buyurdu. İki çift el beni hemen kavradı, üst kata taşıdı. 2. Yukarı çıkıncaya kadar direndim. Bu şimdiye kadar yapmadığım bir şeydi. Bessie ile Bayan Abbott'ın benim konumda zaten besledikleri kötü düşünceleri büsbütün pekiştirdi. İşin gerçeği şu ki kendimi kaybetmiş durumdaydım ya da Fransızlar gibi kendimin dışındaydım demek belki daha yerinde olur. Bir anlık bir başkaldırının beni daha ilk baştan en ağır cezaları uğratmış olduğunun farkındaydım. Başkaldıran bütün köleler gibi ben de durum nasılsa umutsuz olduğu için çarpışmayı son kerteye kadar götürmeye kararlıydım. Tut şunun kollarını Bayan Abbott, kudurmuş kedilere benziyor. Oda hizmetçisi, ayıp, ayıp Miss Eyre diye bağırıyordu. İnsan hiç küçük beye vurur mu? Veli nimetinin oğlu, efendin o senin. Efendim mi? Neden efendim oluyormuş? Hizmetçi miyim ben? Yo, hizmetçiden bile daha aşağısın. Çünkü geçimini çıkarmak için çalıştığın da yok. Hadi bakalım, otur şuraya da işlediğin günahları düşün, taşın. Şimdi beni Bayan Reed'in söylediği odaya getirip bir iskemlenin üzerine oturtmuşlardı. O saat yay gibi yerimden fırlamaya kalkıştım. İki çift el beni hemencecik tuttu. Bessie, uslu uslu oturmazsan bağlarız ha dedi. Bayan Abbott bana jart yerini versene. Bu kız benimkini şıp diye koparır atar. Bayan Abbott o tombul bacağından adı geçen nesneyi çıkarmak üzere döndü. Onların beni böyle kıskıvrak bağlamaya hazırlanmaları, bunun da beni büsbütün küçük düşüreceğini bilmek heyecanımı biraz yatıştırmıştı. Çıkarma onları diye bağırdım. Uslu oturacağım. Sözüme senet olarak da oturduğum iskemleyi ellerimle sımsıkı yapıştım. Besi hele bir oturma da görürsün dedi. Gerçekten yatışmaya başladığım kanısına ulaşınca da ellerini üzerimden çekti. Şimdi o da Bayan Abbott'ta kollarını kavuşturmuş, kuşku dolu, karanlık bakışlarla beni süzüyorlardı. Sanki aklımı oynattığıma inanç getirmişlerdi. Sonunda Bessie, ahretlik Abbott'a dönerek şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmadıydı dedi. Bunun karşılığı ama bu ondan umulur da oldu. Hanımefendiye kaç kereler söyledim bu çocuk için düşüncelerimi. Hanımefendi de bana hak verdi, saman altından su yürüten sinsinin biri. Bu yaşta bu kadar içinden pazarlıklı çocuk ben görmedim doğrusu. Bessie buna karşılık vermedi ama çok geçmeden bana dönerek ''Miss Eyre, sen Bayan Reed'e minnet borçlusun, bunu aklında tutman gerekir.'' dedi. ''Onun eline bakıyorsun. Bugün seni kapı dışarı etse yoksullar evini boylarsın.'' Buna karşılık söyleyecek bir sözüm yoktu. Zaten bunu ilk olarak da duyuyor değildim. Varlığımın ilk anılarının arasında bu tür dokundurmalar vardı. Bu ele bakmak takazısı kulağımda yarı belirsiz bir tekerleme olup çıkmıştı. Beni içimden yakan, burnumun direğini sızlatan, gene de ancak yarım yamalak anlayabildiğim bir tekerleme. Bayan Abbott da araya karışarak, hanımefendi senin kendi çocuklarıyla bir arada yetişmene izin veriyorsa yüreğinin iyiliğinden, yoksa senin kendini evin küçük hanımlarıyla küçük beyleriyle bir ayar tutman doğru olmaz dedi. Onlar büyüyünce büyük servetleri konacaklar, seninse zırnığın olmayacak. Onun için sana haddini bilmek, onları hoşnut etmeye çalışmak düşer. Bessie hiç de haşin olmayan bir sesle, ''Bu söylediklerimiz senin iyiliğin için.'' diye ekledi. ''Sen işe yarar, güler yüzlü, uslu bir çocuk olmaya çalışırsan belki burası senin evin olur. Ama cadalozluk eder, kaba davranırsan seni kesin kovar evinden.'' Bayan Abbott zaten böyle çocukları önce Tanrı cezaya çarpar dedi. Böyle kıyametleri kopardı bir sırada bir de bakarsın Tanrı onun canını alıvermiş. ''O zaman ahiretin hangi bölmesine gider acip?'' ''Gel Bessie, onu kendi haline bırakalım artık. İyi ki Tanrı bana onunki gibi bir taş yürek vermemiş.'' Miss Eyre, yalnız kaldığın zaman güzel dualar oku, çünkü pişmanlık getirip tövbe etmezsen, belki Tanrı Baba bacadan aşağı kötü bir şeyin inip seni kaçırmasına göz yumar. Dışarı çıkıp kapıyı kapadılar, kilitlediler. Kırmızı oda pek seyrek olarak kullanılan bir odaydı. Hiç kullanılmayandı diyebilirim. Ancak geç şehit konağına bir konuk akını olup da her odadan yararlanmak gerektiği zaman açılırdı. Oysa burası malikanenin en geniş, en şahane odalarından biriydi. Ortada oturaklı mahun direkler üzerine kurulmuş kızıl damisko perdeli karyola bir tapınak gibi duruyordu. Güneşlikleri hep inik duran iki büyük pencerede kızıl damisko perdelerin katları kıvrımları arasında yarı yarıya gizlenmiş gibiydi. Halı kırmızıydı, yatağın ayak ucundaki masaya kızıl örtü örtülmüştü. Duvarlar pembeye çalan tatlı, açık kahverengi, elbise dolabı, tuvalet masası, sandalyelerde hep koyu cilalı eski mahundandı. Bütün bu koygun renklerin arasında yatağa yığılmış duran yastıklarla kar gibi yatak örtüsü bembeyaz parlayarak göze alıyordu. Yatağın baş ucuna düşen üzeri bol yastık yığılı bir koltuk da yatak gibi beyazdı, göz alıyordu. Ayak dayayacak iskemlesiyle bu rahat koltuğu ben solgun bir tahta benzettim. Bu oda soğuktu çünkü ocağı seyrek yakılırdı. Sessizdi çünkü çocuk odalarıyla mutfak bölümünden uzaktı. Az kullanıldığının bilinmesinden doğan iç karartıcı bir havası da vardı. Buraya yalnızca cumartesiden cumartesiye eşyanın üzerine bir hafta içinde sessizce birikmiş olan tozu silmek üzere orta hizmetçisi girerdi. Bir de yılda alemde bir Bayan Reed gelerek elbise dolabındaki gizli gözü açar, içindekileri gözden geçirirdi. Bu gözde çeşitli evrak, Bayan Reed'in takı kutusu, ölmüş kocasının minyatür resmi duruyordu.